Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Değerli dinleyenler, bu akşam bir mülakatı paylaşacağız programımızda. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile müsbet ve menfi örneklik üzerine bir "Bugün gönül ehli müminlere ihtiyaç var" başlıklı mülakatı sunuyoruz size. Efendim, Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için üsve-i hasene, güzel örnek ifadesi kullanılıyor. Yani İslam'ın tebliğinde Kur'an var, Resulullah'ın sözleri var, bir de güzel örnekliği var. İnsanların bir inanç, değer manzumesini anlaması bakımından örnek oluşun önemini nasıl değerlendirmeliyiz? Cenab-ı Hak, insanoğlunu zulmetten nura, küfürden hidayete çıkarmak için birçok yardımda bulunmuştur. Kainatı ilahi kudret ve azametinin sergilendiği bir mektep kılmıştır. Bu kainat mektebinde tahsil edilecek ilahi kitapları yüce katından inzal etmiştir. Bu mektebin muallimleri olarak da peygamberleri göndermiştir. Peygamberler en büyük insan terbiyecileridir. İlahi hükümlerin hayata nasıl tatbik edileceğini fiilen göstermekte vazifelendirilmiş örnek şahsiyetlerdir. İnsanlar şahsiyete hayran, karaktere meftundurlar. İlahi terbiye altında yetişen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşına gelene kadar ona müşrikler bile el-emin, es-sadık dediler. En çok ona itimat ettiler. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'e peygamberlik vazifesi verince o evvela şahsiyet ve karakterini tescil ettirdi. Kavmini çağırdı ve onlara, "Ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var, hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem, bana inanır mısınız?" diye sordu. Kureyşliler hiç düşünmeden, "Evet inanırız çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Senin yalan söylediğini hiç işitmedik. İçimizde en doğru insan sensin." dediler. Resulullah Efendimiz kavminden bu tasdiki aldıktan sonra onlara ilahi hakikatleri bildirmeye başladı. Müşriklerin önderi Ebu Cehil ve arkadaşları bile Resulullah Efendimiz'in doğruluğunu tasdik halindeydiler. Nitekim bir gün Efendimiz'e, "Ey Muhammed, vallahi biz seni yalanlamıyoruz. Sen bizim yanımızda son derece sadık bir insansın. Ancak biz senin getirmiş olduğunu yalanlıyoruz." dediler. Böylece vicdanen kabul ettikleri bir hakikati nefsaniyetlerine uyarak reddettiler. Cenab-ı Hak şu ayeti kerimeyi inzal buyurarak müşriklerin perişan hallerini gözler önüne serdi. "Onların söylediği sözlerin seni hakikaten üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar." Yani Efendimizin şahsiyet ve karakterinin doğruluğunu, dürüstlüğünü, güvenilir ve sadık bir insan olduğunu asla yalan bir haber vermeyeceğini düşmanları bile teslim ediyordu. Demek ki bir Müslüman bulunduğu toplumda doğruluk, adalet, güvenilirlik timsali olacak. Örnek bir şahsiyet ve karakter sergileyecek. Yaptıklarıyla söyledikleri birbirini tasdik edecek. Diğer taraftan Resulullah Efendimiz Allah'tan gelen emir ve nehileri evvela kendisi büyük bir titizlikle hayatına tatbik ediyor ve bizzat yaşadığı şeyleri ümmetine tebliğ ediyordu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz nezih yaşayışıyla canlı bir Kur'an'dır. Güzel ahlakıyla Kur'an'ın fiili bir tefsiridir. Ayet-i kerimede o hevasına, arzusuna göre konuşmaz. O bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir buyurulmaktadır. Yani hadis-i şeriflerde verilen talimatların her ne kadar lafzı Resulullah Efendimiz'e aitse de manası Cenab-ı Hak'tandır. İnsanlar şahsiyet ve karaktere hayrandır demiştik. Nitekim asr-ı saadette Müslüman olanların birçoğu okuma yazma bilmiyorlardı. Bilenler de Kur'an okumaktan ziyade Kur'an ahkamının ve ahlakının, Resulullah Efendimiz ve ashabının şahsında sergilenen güzelliklerini görerek İslam'ın ne yüce bir din olduğunu anlamış ve hidayetle şereflenmişlerdi. Dolayısıyla İslam'ı canlı bir şahsiyet ve karakter halinde sergileyebilmek bu kadar mühim bir kıymeti haizdir. Ayrıca bu metot tebliğin en tesirli şeklidir. Yani ilahi hakikatleri adeta ete kemiğe bürünmüş müşahhas misaller içinde tebliğ etmek, onu sadece sözle beyan etmekten çok daha bereketli bir netice hasıl eder. Zira insan müfekkiresi mücerret hakikatleri kavramakta ekseriyetle zorlanır. Fakat aynı hakikatlerin tezahürlerini müşahhas hadiseler içinde gördüğünde kolayca idrak eder. Bunun içindir ki Mevlana Hazretleri halle öğüt veren kalle, yani sözle öğüt verenden hayırlıdır buyurmuştur. Yine halle öğüt vermenin ehemmiyetini ifade sadedinde sakın sözün maskarası olma ikazında bulunmuştur. Diğer taraftan İslam'ı gerçek ve mükemmel bir dünya görüşü yapan, onun hayata tatbik edilip yaşanabilen bir din olduğunu müşahhas örneklerle ispatlayabilmiş olmasıdır. Yani fiili kıstaslara sahip olmasıdır. Bundan mahrum olan beşeri nazariye ve felsefelerse kütüphanelerin tozlu raflarında çürümeye mahkum kalmış, insanlığa hiçbir zaman huzur ve saadet verememişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ilahi kudretin insanlıkta tecelli eden bir hilkat bediası, bir sanat harikasıdır. Cenab-ı Hak, İslam'la murad ettiği kamil insan modelini onun şahsında sergilemiştir. Ayet-i Kerime'de buyurulur: Resulüm, onu, Kur'an'ı, Ruhul Emin, Cebrail uyarıcılardan olasın diye apaçık bir Arap diliyle senin kalbine indirmiştir. Dolayısıyla Resul-i Ekrem Efendimiz'i anlamadan, onun gönül dokusundan hisse almadan, onun sünnet-i seniyyesini hayat düsturu edinmeden ne Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla anlayabiliriz, ne bu kainattaki ilahi sır ve hikmetlere aşina olabiliriz, ne de makbul bir İslam şahsiyeti sergileyebiliriz. Yine ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, insanları Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir buyuruyor. Demek ki insanları Allah'a davet etmek için evvela İslam fiilen ve takva üzere yaşanacak, sonra da yaşanan bu gerçekler tebliğ edilecek. İslam ahlakı şahsiyet ve karakterimizde hayat bulacak. İşte böyle kullarını Cenab-ı Hak methediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanların önüne konan güzel örnekliği hangi alanlarda tezahür etmiştir? Resul-i Ekrem Efendimizin güzel örnekliği ibadette, muamelatta, ahlakta, muaşerette ve lihasıl hayatın her alanında tezahür etmiştir. Zira İslam bir bütündür. Hiçbir boşluk bırakmadan hayatın her anını tanzim eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel örnekliğine birkaç misal verecek olursak, Efendimiz ibadette ruhaniyete en güzel örnektir. Allah Resulü'nün namazı daima bir miraç halinde, yani Cenab-ı Hak da tarifsiz bir vuslat mahiyetindeydi. Onun namazında bedenin kıblesi Kâbe olduğu gibi kalbin kıblesi de Kâbe'nin Rabbiydi. Efendimiz namazını dünyaya veda eden bir kimsenin namazı gibi kıl buyurarak namazda bütün dünyevi düşünceleri geride bırakmayı, yalnızca Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunmaya teksif olmayı emretmektedir. Yine Efendimiz namazın kalbi cihetini namaz, huşu duymak, tevazu ve tezellül göstermektir şeklinde ifade buyurmuştur. Sahabeden Abdullah bin Şıhir, Peygamber Efendimizin namazdaki huşu halinden bir manzarayı şöyle tasvir eder. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gitmiştim. Namaz kılıyor ve ağlamaktan dolayı göğsünden kaynayan kazan sesi gibi sesler geliyordu. Yine Efendimiz geceleri ayakları şişinceye kadar uzun uzun namaz kılmış, elbisesini, sakalı şeriflerini ve secde ettikleri yeri mübarek gözyaşlarıyla yıkamışlardır. Kendisine, ''Ya Resulallah, Allah Teala sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı bağışladığı halde niçin bu kadar ağlıyorsunuz?'' denilince de, ''Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı?'' buyurmuşlardır. Demek ki, ''Namazı benden gördüğünüz gibi kılın.'' buyuran Efendimiz, bu talimatıyla biz ümmetine de kalp ve beden ahengi içinde ve adeta Miraç ikliminde namaz kılmayı emretmektedir. Namaza gösterdiği bu itinayı da bütün bir ibadet hayatımızda tatbik etmemizi talim buyurmaktadır. Efendimiz ahlakta nezakete en güzel örnektir. Çölden gelen yeni Müslüman olmuş bir bedevi, Mescid-i Nebevi'nin içinde küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler hemen karşı çıkarak adamı azarlamaya başladılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ''Onu kendi haline bırakın. Abdest bozduğu yere de bir kova su döküverin. Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için değil.'' buyurdular. Sonra da rahmet Peygamber Efendimiz o kimseye mescitlerin ehemmiyetini ve adabını tatlı bir dille izah ettiler. Resulullah Efendimiz günahı olan nefreti günahkâra taşırmazlardı. Günahkârı şefkat ve merhametle tedaviye muhtaç olan yaralı bir kuş gibi telakki ederlerdi. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz buyururlardı. Efendimiz muamelatta zarafete en güzel örnektir. Resul-i Ekrem Efendimiz sadece gayrimüslim ve münafıklardan değil, İslam'ın zarafetini henüz yeterince kavrayamamış yeni Müslümanlardan sadır olan kabalıklara da büyük bir sabırla tahammül gösteriyordu. Çölden gelen görgüsüz bedevilerin kaba bir hitapla ''Ey Muhammed, ey Muhammed!'' diye defalarca bağırmalarına rağmen o her seferinde kendilerine yumuşak bir üslupla ''Buyurun, isteğiniz nedir?'' diye mukabele ediyordu. Yani muhataplarının kabalığına rağmen o hiçbir zaman nezaket ve zarafetini bozmuyordu. Nitekim bir hadis-i şerifte bir Müslümanın nezaketi şöyle tasvir buyurulmaktadır. Mümin bal arısına benzer. Arı daima temiz olan şeyleri yer, temiz olan şeyler ortaya koyar, temiz yerlere konar ve nazik davrandığı için konduğu yere zarar vermez, orayı kırıp bozmaz, düştüğünde ise kırılmaz, bozulmaz. Tasavvufi terbiyede bunu gerektirir. Tasavvufun ilk dersi incitmemek, son dersi de incinmemektir. Yani ilahi affa layık hale gelebilmek için Allah'ın kullarını affedebilme faziletine ermektir. Allah'ın Habibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyetlere maruz kaldım buyurmuştur. Fakat o, bu eziyetlere rağmen daima hamd, şükür, hali rıza, sabır, tahammül, tevekkül ve teslimiyet zirvelerinde gönül huzuru içinde yaşamıştır. Mevlana Hazretleri, peygamberlerin en mühim vazifesi olan tebliğ ve irşadın ne büyük bir sabır işi olduğunu ifade sadedinde, belalardan çoğu peygamberlere gelir. Çünkü ham insanları yola getirmek zaten başlı başına bir beladır buyurmuştur. Fakat yine Mevlana Hazretleri, bela ve musibetlere sabırla tahammül göstermenin insana kazandırdığı kemalatı ifade sadedinde, gülün dikene katlanması onu güzel kokulu yaptı buyurmuştur. Bunun içindir ki Allah yolunda türlü sıkıntılara katlanan Resul-i Ekrem Efendimiz, davasında muvaffak olup Allah'ın Müslümanlara kuvvet ve zaferler lütfettiği zamanlarda bile bir kenara çekilip insanların eziyetlerinden kurtulmayı asla düşünmedi. Nitekim bir gün kalabalık bir sahabe grubunun içinde dizüstü oturmuş yemek yerlerken, onu bu halde görüp yadırgayan bir bedevi, "Bu nasıl ve ne değişik bir oturuş?" diyerek Efendimizin yüksek edep ve zarafeti karşısındaki hayretini ifade etti. Resulullah ise, "Allah Teala beni şerefli bir kul olarak yarattı, inatçı bir zalim değil." buyurdu. Yani kendisinin hiçbir zaman mağrur ve kibirli insanlar gibi hareket etmeyeceğini beyan etti. Böylece ince ve hassas ruhuyla bütün insanlığa nezaket ve zarafet timsali olan Efendimiz, inatçılık, zorbalık, zulüm, gurur, kibir gibi kötü sıfatların müminin şahsiyetiyle asla bağdaşmayacağına işaret buyurdu. Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh da aziz yeğeninin insanlarla haşır neşir olup onların çeşitli eziyetlerine maruz kalmasından büyük ıstırap duyuyordu. Bunun için Fahri Kainat Efendimizin yüksek bir taht üzerinde oturup hiç olmazsa bu sıkıntıların bir kısmından kurtulmasını istemişti. Efendimiz ise, "Hayır, Allah beni işlerinden alıp huzura kavuşturuncaya kadar onların aralarında bulunacağım. Varsın ökçelerime bassınlar, elbisemi çekiştirsinler, kaldırdıkları tozlarla beni rahatsız etsinler." buyurdu. Demek ki bir müminin her hali zarif olmalıdır. Nasıl ki bir vazoya konulan çiçekten gaye huzur vermesi ise, bir Müslüman da her girdiği yere huzur tevzi etmelidir. Efendimiz, gönüldeki letafete en güzel örnektir. Resulullah gördüğü yanlış hal ve tavırları müminlerin yüzüne vurmaz, onların rencide olmasını istemez, bunu onlara yakıştıramadığını ifade sadedinde sadece "Bana ne oluyor ki? Sizleri böyle görüyorum." buyururdu. Hazreti Enes, çocuk yaşta hizmetinde bulunduğu Fahri Kainat Efendimizin kendisini nasıl muhabbetle terbiye ettiğini anlatırken şöyle demiştir: "Ben Resulullah'ın ellerinden daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Allah Resulü'nün kokusundan daha hoş bir raiha koklamadım. Efendimiz'e tam 10 yıl hizmet ettim. Bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım bir şey sebebiyle niçin böyle yaptın demediği gibi, yapmadığım bir şey sebebiyle de şöyle yapsan olmaz mıydı demedi." Cenab-ı Hak onun bu yumuşak huyunu şöyle methetti: "Ey Resulüm, o vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafımdan dağılıp giderlerdi." Efendimiz simadaki nuri melahate en güzel örnektir. İnsanın sireti suretini akseder. Kişinin haleti ruhiyesi simasından belli olur. Yahudi alimlerinden Abdullah bin Selam, Efendimiz Medine'ye hicret edince merakla yanına geldi. Mübarek simasına bakınca da, "Bu yüz asla yalan söylemez." diyerek Müslüman oldu. Cenab-ı Hak da Peygamber Efendimizle beraber bulunan bahtiyar kulların vasıflarını zikrederken, "Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir." buyurmaktadır. Efendimiz lisanda selasete en güzel örnektir. Peygamber Efendimizin sözlerinde selaset, lisanında talakat, kelimelerinde fesahat, beyanında fevkalade belagat vardı. Konuşması son derece tatlı ve gönül okşayıcı, kelimeleri ne bir fazla ne de bir eksikti. Tane tane konuşur, her cümlesi dinleyenler tarafından rahatça anlaşılırdı. Çabuk çabuk konuşarak sözlerini arka arkaya sıralamazdı. Hasıl o, insanların en fasih, veciz ve hikmetli konuşanı, en özlü söz söyleyeni ve meramını en doğru şekilde ifade edeniydi. Ebu Kursafe şöyle der: "Ben, annem ve teyzem Resulullah Efendimiz'e gidip beyat etmiştik. Huzuri âlilerinden ayrıldığımızda annem ve teyzem bana, "Yavrucuğum, bu zat gibisini hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel, elbiseleri daha temiz ve sözü daha yumuşak başka birini bilmiyoruz. Sanki mübarek ağzından nur saçılıyordu," dediler. Velhasıl nebevi ahlakla ahlaklanmış bir mümin, açılmış bir çiçek gibi güzelliğiyle, hoş raihasıyla ruhu okşamalıdır. Her sözü ruha gıda olan pırlanta ifadelerden müteşekkil olmalıdır. Simasından tebessümü eksik etmemeli, tatlı diliyle rahmet tevzi etmelidir. Peygamber Efendimizin örnekliğine dair şu da mühim bir hakikattir ki, bir insan ancak kendi sosyal statüsünde olanlara örnek teşkil edebilir. Halbuki Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'i her insana örnek teşkil etsin diye yetim çocukluktan başlatıp devlet başkanlığına kadar hayatın hemen hemen her kademesinden geçirmiştir. Bu yönüyle de o, kıyamete kadar gelecek bütün toplumların en alt kademesinden en üst kademesine kadar her bir fertine en güzel örnek teşkil eder. Hiçbir insan, "Benim başımdan o kadar büyük meşakkatler geçti ki Allah Resulü'nde, onun getirdiği kitapta, onun yetiştirdiği İslam toplumunda bunun bir benzeri yoktur," diyemez. Resulullah Efendimiz'in getirdiği hayat nizamı, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın her türlü meselesine cevap verebilecek mükemmelliktedir. Efendim, Resulullah Efendimiz her fani varlık gibi bu dünyaya veda etmiş, dar-ı bekaya irtihal eylemiştir. Oysa İslam devam ediyor. Bugün İslam'ın insanlara tebliğinde sadece Kur'an'ı ve Resulullah'ın güzel örnekliğini anlatmak yeterli midir? Yoksa insanların önüne Resulullah'ın güzel örnekliğinin bütün zamanlara taşınabileceğini göstermek üzere bu zamanda da Müslümanlar olarak güzel örnekler sergileme zaruretinden söz edilebilir mi? Elbette. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendisinden sonra insanlığa tebliğde bulunacak, ümmeti irşad edecek olan ashab-ı suffeyi yetiştirdi. Onları uzak diyarlara gönderdi. Onlar gittikleri beldelerde Allah Resulü'nün temsilcisi oldular. Ashab-ı kiram talebeleri oldukları Allah Resulü'nün ilmi yanında bir de halini, ahlakını, ihlas ve takvasını tahsil ettiler. Onun kulluk heyecanını, tebliğ gayretini, takva hassasiyetini bizzat görerek ve hissederek idrak ettiler. Bugün de İslami ilimleri tahsil eden talebelere ilmin yanında o hali, muhabbeti, takvayı da kazandırmak gerekiyor. Nasıl ki göze göremediğimiz ışınlar var, alfa, beta, gama, mor ötesi vesaire. Bunun gibi insan yüreğinden de bir takım göremediğimiz fakat tesirine şahit olduğumuz ışınlar çıkıyor. Bunun müsbetine feyiz diyoruz, menfisine gaflet diyoruz, kasvet diyoruz. Mesela aynı ayet ve hadisi bir salih zattan dinlediğimizde ayrı tesir ediyor. Kendimiz okuduğumuzda veya avamdan birinden dinlediğimizde ayrı tesir ediyor. İşte bu gönül farkından dolayıdır. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, "Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz buyuruyor. Demek ki mümin evvela kendini zahiren ve batinen ihya edecek, o kıvamla tebliğde bulunacak. Şayet bunu yapmazsa, yani söylediklerini yaşamazsa, yürekten gelmeyen samimiyetsiz telkinlerde bulunmaya kalkarsa, bundan hiçbir müsbet tesir beklenemez. Nitekim Cenab-ı Hak böyle kimseleri, yani yaşayışıyla örnek olmayanları, Cuma suresinde kitap yüklü merkeplere teşbih ediyor. Saf suresinde de şu ikazda bulunuyor. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Yaşayışıyla söyledikleri tutarsız, özü sözüne uymayan böyle gafil kimselerin başkalarını gafletten uyandıramayacağı malumdur. Kendisi uyuyan biri başkalarını nasıl uyandırabilir ki? Peygamberler de insanları gafletten uyandırmak için gönderilen örnek şahsiyetlerdir. Değerli dinleyenlerimiz, aktardığımız mülakat bir hayli uzun ancak süremizin sonuna geldik. Bu mülakata burada bir virgül koyuyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz Sesli Dergi'de. Evet, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile müsbet ve menfi örneklik üzerine bugün gönül ehli müminlere ihtiyaç var başlıklı mülakatın birinci bölümü bu ay Altınoluk Dergisi'nde yayınlanmış ve bu birinci bölümün biz de programımız müddetince okumaya gayret ettiğimiz yere kadar sizinle paylaşmaya çalıştık ve yarın da kaldığımız yerden bu mülakatı aktarmaya devam edeceğiz efendim. Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından paylaştık bu mülakatı. Yarın dediğimiz gibi kaldığımız yerden aktarmaya devam edeceğiz. Yarın buluşmak ümidiyle Sesli Dergi'de diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.